Ayrım 10.
Watson'a göre bilinç ve introspeksiyon kavramlarının subjektif yönleri nedeniyle objektif bir bilimde yerleri olamazdı. Watson bu konuda son adımı atarak eski ve saygın zihin ve ruh kavramları ile tüm ilişkisini kesmiştir. Bununla beraber Watson'a bu yolu işlevselciler açmışlardır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Watson'ın işlevselcilerin etkinliğini ortadan kaldıramadığıdır. İşlevselciler uzun seneler etkili bir ekol olarak psikolojideki yerlerini korumuşlardır. William James'in zihin konusundaki görüşleri gibi Amerikan psikolojisi de hala daha subjektif ve objektif bakış açılarının çelişkili bir karışımıdır. Pek çok çağdaş psikolog bilimsel araçları ve objektif verileri kullanmayı yeğlemekle beraber zaman zaman psikolojik bilgi kaynağı olarak içsel deneyimlerin zengin dünyasında elden bırakmama yoluna gitmektedirler. Bilim felsefesi açısından böyle bir karışık yaklaşımın çeşitli ve karmaşık sorunları vardır. Buna rağmen pratik kişiler çoğu zaman ellerindeki işi bir sonuca ulaştırabilmek için yaptıkları kızgın kuramsal tartışmaları bir kenara bırakıp ortak bir yerde anlaşmak zorunda kalmakta ve bu ortak yol yaklaşımı bugün bile geçerliliğini korumaktadır. Bölüm 7. Davranışçılık. Darwin'in 1859 yılında yayınladığı Türlerin Orijini isimli eseri, hayvan ve insanların evrimi ve zihinsel sürekliliği konusunda yeni ve tartışmalara yol açan bazı fikirler içermektedir. Onun bu fikirleri zamanında öylesine etkili olmuştur ki, kısa zamanda bazı insanlar kendilerini evrim merdiveninin üst basamaklarındaki karmaşık hayvanlardan biri saymaya başlamışlardır. Buna karşılık olarak ileri sürülen fikir ise hayvanların hiçbir zaman ruhsal bir yaşantısı olamayacağıdır. Düşünme fakültesi daha önceleri ruh ile bir tutulan bir güç olduğundan evrim kuramı taraftarlarının hayvanlarda da düşünme yeteneği olduğunu kanıtlama konusunda pek çok çaba harcamaları gerekmiştir. Bu dönemde hayvanlardaki düşünme fakültesinin varlığı ile ilgili çok sayıda fıkra ve öykü dilden dile dolaşmaya başlamıştır. Bu öykülerde dolaylı olarak ileri sürülen düşünce hayvanlarda da mantığa vurma, anlama, sevgi ve ahlak gibi fakültelerin olduğudur. Ancak önceleri mizah amacı gütmüş de olsalar bu öykülerin etkisi büyük olmuş ve pek çok kişi evrimci görüşü kabul etmeye başlamıştır. Bununla beraber Lloyd Morgan isimli bir İngiliz biyoloğu bu işlemin çok ileri gittiğini düşünerek Morgan'ın savaş topu adıyla anılan ünlü bir görüş önermiştir. Bu görüşe göre herhangi bir davranış psikolojik ölçek üzerinde daha aşağı düzeylerde değerlendirilen başka davranışların sonucu ise aynı davranışı daha üst düzeylerdeki psikolojik fakültelere bağlamak olanaksızdır. Diğer bir deyişle hayvan davranışları içgüdü, refleks veya alışkanlık terimleriyle ifade edilebilen alt derecedeki davranışların sonucu ise bu davranışlar için irade mantığa vurma, konsantrasyon gibi terimlerin kullanılmaması gerekmektedir. Yukarıda sözü edilen bu görüşler psikolojideki iki ayrı yaklaşım için gerekli temeli hazırlamışlardır. Bu iki görüşün biri hayvanlarla yapılan deneylerin savunulduğu, diğeri de kesin objektivizmin savunulduğu görüşleridir. Aynı dönemde ayrıca yapısalcılığa karşı bir hoşnutsuzluk da belirmeye başlamıştır. İşlevselciler yapısalcılık konusundaki hoşnutsuzluklarını belirterek organizmanın çevresinin dikkate alınmasının yanıltıcı olabileceğini savunmuşlardır. Bu bölümde üzerinde durulacak olan objektivistler ve davranışçılar, çevre konusunda işlevselcilerle aynı görüşte olmuşlardır. Ancak işlevselcilerin içgörüye verdikleri önem konusunda bu iki ekolün birbirlerinden ayrıldıkları görülmektedir. Davranışçı akımı başlatan en önemli kişiler Pavlov, Thorndike ve Watson'dır. Bunların hepsi introspeksiyon yöntemiyle elde edilen verilerin güvenilir olamayacağını ileri sürmüşlerdir. Aynı kişiler fizik bilimlerinin objektif yöntemlerini psikolojiye uygulamaya çalışarak psikolojiyi daha sağlam bir temele oturtma çabası içine girmişlerdir. Ivan Petrovich Pavlov, 1849-1936. Pavlov Rusyalı bir deneysel psikologdur. 1904 yılında sindirim bezlerinin fizyolojisi üzerindeki araştırması ile Nobel ödülünü almıştır. Kendisinin 50 yaşlarındayken üzerinde çalışmaya başladığı psikolojik salgılar konulu çalışması en ünlü araştırmasıdır. Pavlov'un bir köy papazının oğlu olduğu söylenmektedir. Bu nedenle önceleri onun da ileride bir papaz olacağı düşünülmüştür. Ancak kendisi zamanının politik liberalleri ve devrimcilerinin çok etkisi altında kalmıştır. Onların doğaya olan nesnel yaklaşımları, Pavlov'un tüm yaşamı boyunca sürdüreceği bakış açısının temelini oluşturmuştur. Pavlov'a göre tek bir dünya vardır. O da nesnel, maddesel dünyadır. Pavlov bu görüşünü psikolojiye uygulayarak zihnin hareket halindeki beyinden başka bir şey olmadığını savunan monistler arasında sayılabilmektedir. Pavlov tıp eğitimini St. Petersburg Üniversitesi'nde yaparak tüm yaşantısı boyunca aktif bir araştırmacı olarak kalmış, hiçbir zaman hekimlik yapmamıştır. Pavlov'un yaşantısını etkileyen en önemli eser Rusya'da fizyolojinin babası sayılan I.M. Sekenov'un yazdığı Beynin Refleksleri isimli kitaptır. Sekenov'un kitabı beynin aktivitesini anlayabilmek için materyalistik bir yaklaşım getirmiştir. Bu yazar beynin aktivitelerinden söz ederken düşünceler, zihinsel imajlar sözcükleri yerine fizyolojik sözcükler kullanmayı yeğlemiştir. Koşullu refleks. Pavlov'un köpeklere ilişkin deneyleri öylesine ünlüdür ki artık bugün için bir psikolojiye giriş dersi alıp da Pavlov'un koşullu refleks kavramını bilmemek olanaksız gibidir. Genelde organizmada daha önce bir tepki oluşturmayan bir uyarıcıya karşılık öğrenilmiş bazı tepkiler oluşturulmuşsa bunlara koşullu refleksler denir. Örneğin eğer köpeğin ağzına bir parça et konulduğunda aynı anda bir de zil çalarsa ve bu durum aynı şekilde birkaç kez tekrarlanırsa kendisine et verilmese bile yalnızca zil sesini duyduğunda salya bezleri bu salgıyı salgılayacaklardır. Böyle olunca zil sesi koşullanmış bir uyarıcı, köpeğin zil sesine karşılık salya salgılaması da koşullu bir tepkidir. Bunun daha basit bir şekilde ifade şekli, zilin et yerine geçen bir işaret olduğu düşüncesidir. Diğer bir deyişle köpek bir işarete, koşullu bir uyarıcıya sanki etmiş gibi tepki göstermektedir. Bu şekilde düşünüldüğünde bu davranış, yani zil sesine sanki yenecek bir şeymiş gibi tepkide bulunmak, hem hayret verici hem de ilginçtir. Bununla beraber pek çoğumuz bu görüşe katılmayıp, bunda ne var ki köpek zil sesini duyduğunda eti beklemeyi öğrendiğinden, yalnızca yiyecek beklentisine karşılık salya çıkarmaktadır. Pavlov'un bu buluşunda fazla ilginç bir yan yoktur diyebilir. Yukarıdaki sözlerin en azından iki yönü vardır. Önce şunu belirtmekte yarar var. Pavlov da köpeğin zil sesine karşılık salya akıttığını gördüğünde aslında pek şaşırmamıştır. Onun asıl ilgisini çeken şey, önemli bir davranışsal olgunun deneysel olarak araştırılmasıdır. Bu olgu, organizmanın çevresindeki işaretlere ve ipuçlarına tepki gösterme yeteneğidir. İkinci olarak da bu durum, filozofların 2000 yıldan beri üzerinde konuştukları şeyin, İlk kez olarak bir laboratuvarda kanıtlanması açısından önem taşımaktadır. Diğer bir deyişle bu olay birbirinden çok farklı iki fikrin tek bir karmaşık fikir olarak birleştirilmesinin gözle görülür belirtisidir. Pavlov zil ve et gibi iki farklı şeyin zaman birliği dışında hiçbir ortak noktaları olmadığı halde tek bu açıdan birleştirildiğini göstermiştir. Böylelikle Aristo, Locke ve diğer çağrışım kuramcılarının fikirlerin birleştirilmesi konusunda öne sürdükleri bitişik ilkesinin geçerliliğini kanıtlamıştır. Tabii burada hemen belirtmek gerekir ki Pavlov, fikirlerin birleştirilmesi terimlerini kullanmamıştır. Hayvanlara bu şekilde insan bilimci kavramların uygulaması onun için hoş olmayan bir durumdur. Bu nedenle fizyolojik terimler kullanmayı yeğlemiştir. Koşullu refleks kavramı ilk göründüğünden daha fazla derinliği olan bir kavramdır. Pek çoğumuz köpeklerin yiyecek gördüklerinde salya akıttıklarını fark etmişizdir. Bu durum kişiyi yeni doğmuş köpek yavrularını görünceye kadar fazla ilginç sayılmaz. Çünkü bu durum yavru köpekler ilk kez yiyecek gördüklerinde geçerli değildir. Yiyeceğin görünümü ile ağızdaki tadı farklı uyarıcılardır ve ancak aradan belli bir süre geçtikten ve görsel uyarıcının işaret değeri öğrenildikten sonra yiyecek görüldüğünde salya salgılaması başlar. Bu yüzden de Pavlov, köpeğin yiyecek karşısında salya çıkarmasını koşullu bir refleks olarak değerlendirmiştir. Bilinç. Pavlov'un inancına göre koşullanmayı beklenti ve sezgi olarak almak, yeterli bir temel oluşmadan köpeğe bilinç gibi insansal bazı özellikleri yakıştırmak olurdu. Pavlov böylesine bir antropomorfik görüşün tümüyle karşısında olmuştur. Böyle bir şeyi tam anlamıyla bilimsellik dışı görerek, laboratuvarında kendisiyle birlikte çalışan kişilere bu tür bir hata yapıp da köpek şimdi yemek beklentisi içindedir şeklinde sözler kullandıkları takdirde para cezası ödemek zorunda kalacaklarını belirtmiştir. Bunun yerine Pavlov kortikal uyarım ve kortikal inhibisyon, çekinme sözcüklerini kullanmayı yeğlemiştir. Ona göre serebral korteksteki bazı alanlar belirli bir uyarana koşullanarak tepki gösterirler. Diğer alanlarda seçici olarak tepkisiz kalmaktadırlar. Bizim beklenti, sezgi, tanıma, konsantrasyon kavramlarını kullanarak açıklamaya çalıştığımız yüksek zihinsel süreçleri Pavlov, bu iki birbirine karşıt süreçlerin karmaşık bir biçimde birleştirilmesiyle açıklamıştır. Aslında Pavlov, beynin ve sinir sisteminin bilinen işleyişi üzerine temellendirilen, tümüyle materyalistik bir psikoloji oluşturmaya çalıştığı için takdir edilmelidir. Ona göre beklenti ve ona benzer sözcükler, eski zihin ve gövde ikilemini anımsatan ve onun tüm gücüyle yok etmeye çalıştığı bir görüşün temsilcileridir. Uyaranların genellenmesi. Pavlov'un araştırmaya çalıştığı en önemli olgu uyaran genellemesidir. Diyelim ki bir köpek zil sesi yerine beyaz bir kart üzerine konmuş siyah bir daire görüntüsüne karşı salya salgılamaya koşullanmış olsun. Bu eğitimi aldıktan sonra acaba daha fazla eğitilmeden bir oval şekil gördüğünde de salya salgılayacak mıdır? Bu soru kişilere sorulduğunda yanıtlar iki ayrı grupta sınıflandırılacak biçimde evet ve hayır yanıtları olmaktadır. Bu sağduyu ile hemen yanıtlanabilecek türden bir soru değildir. Doğru yanıt köpeğin oval şekli gördüğünde de salya akıtacağı ancak bunun tam daire uyarınına olduğu kadar güçlü bir tepki olmayacağıdır. Yani yeni uyaranlar ilk koşullanmanın olduğu uyarandan ne kadar farklı ise köpeğin tepkisi de o kadar zayıf olacaktır. Böyle olunca köpeğin çevresindeki benzerliklere tepki gösterdiği söylenebilir. Bu Pavlov'un en önemli buluşudur. Hayvanın yalnızca sınırlı bir uyaran deneyimi olduğu halde çevresine ne kadar geniş bir uyum sağlayabileceğini göstermektedir. Ayırt etme ve deneysel nevroz. Pavlov ayrıca benzerliklere tepki gösteren hayvanın farklılıklara da tepkide bulunacağını göstermiştir. Deneyindeki köpeğin bir tür uyarana karşı salya salgılayıp diğerine hiçbir tepki göstermediğini görünce buna ayırt etme adını vermiştir. Diğer bir deyişle köpeğe siyah bir daireye tepki gösterip siyah bir kareye tepkisiz kalması öğretilebilir. Bunun sonunda da köpeğin daire ve kareyi ayırt etmeyi öğrendiği söylenebilir. Şimdi diyelim ki aynı köpeğe bir daireyi uzun ve ince bir ovalden ayırt etmesi öğretildi. Bu kez ona bir genelleştirme işi verelim. Önce geniş ve kısa bir oval gösterelim. Acaba buna bir daire gibi mi yoksa bir oval gibi mi tepki gösterecektir? Eğer şeklin daireden farklılığı çok az ise ona bir daire gibi tepki göstermesi beklenebilir. Ancak ovali uzunlaştırıp incelttikçe ayırt etme işlemi güçleşecektir. Bu işlem sırasında köpeğin her zaman tutarlı bir biçimde tepki gösterebilmesinin olanaksızlaştığı bir kararsızlık alanı oluşur. Köpek çelişkili bir durum içinde olduğundan artık bu onun için çok zor bir ayırım deneyi haline gelmiştir. Böyle durumlarda Pavlov, köpeğin sinir bozukluğu belirtileri gösterdiğini fark etmiştir. Deneydeki köpekler psikolojik baskıya bağlı olarak nevrotikleşmişlerdir. Bu belirtiler ağızda köpürme, işeme, vahşice havlama, deney durumuna uymama ve diğer deneyler için artık kullanılamayacak duruma gelme şeklindedir. Aslında bu köpeklerin sinirlerinde herhangi bir fizyolojik bozukluk yoktur. Bu durum yalnızca fonksiyonel bir bozukluktur. Dışarıdan bakan bir kişi köpeklerin kafalarının fazlasıyla karıştığını söyleyebilir. Pavlov bu olayı korteksteki eksitasyon ve inhibisyon merkezlerinin birbirleriyle çatışması şeklinde açıklamaktadır. Ancak hangi açıklama kullanılırsa kullanılsın, Pavlov'un köpekteki deneysel nevroza ilişkin gösterisi ilk kez olarak bir akıl hastalığının temeline ve oluşmasına ilişkin safhaları açıkça göstermesi açısından çok önemlidir. Deneysel psikoloji için de önemli bir kilometre taşıdır. Dil. Pavlov, insanların konuştuğu dili bir çeşit özel koşullu refleks sistemi olarak düşünmüştür. O buna ikinci işaret sistemi adını vermiştir. Örnek olarak diyelim ki 8 yaşlarında küçük bir çocuk zil sesini duyduğunda parmağını geri çekmeye koşullandırılmış olsun. Bu koşullanma sırasında çocuğa zil sesi ile birlikte hafif, zararsız bir elektrik şoku verilsin. Çocuğun bu şok sonrası duyulan acıya bağlı olarak elini çekmesi doğaldır. Şok onun için koşulsuz bir uyarandır. Zil sesi ise koşullu bir uyarandır. Çünkü deneyin elini çekmesi ancak zil sesinin şok için bir işaret olduğunu öğrenmesinden sonra ortaya çıkmaktadır. Şimdi diyelim ki zil sözcüğünü bir kart üzerine yazdık ve çocuğa bu defa bunu gösterdik. Çocuk yine elini çekecektir. Bu durumda zil sözcüğü, zil sesinin kendisi yerine geçen bir işaret olmaktadır. Böyle olunca aklımıza acaba bu oluşuma uyaran genellemesi şeklinde bakılır mı diye bir soru gelebilir. Ancak eğer durup düşünürsek, kart üzerindeki zil sözcüğünün zil sesine herhangi bir fiziksel benzerliği olmadığını görürüz. Çocuğun zil sözcüğü ile gerçek zil sesi arasındaki benzerliği algılayabilmesi için çok üst düzeyde bir soyutlama yapması gerekmektedir. İşte Pavlov buna üst düzey koşullanması adını vermiş ve insanların konuştuğu dilin temeli olarak görmüştür. Köpekler de bu üst düzey koşullanması içine girebilirler. Ancak onlar insanlarınki kadar ince, karmaşık ve soyut bir üst düzey koşullanma yeteneğine sahip değildirler. Bu nedenle Pavlov köpeklerin psikolojik yaşantısı ile insanlarınki bir nitelik değil, nicelik farklılığı gösterir demiştir. Bu yoruma göre köpekler ve insanlar benzer psikolojik süreçler içindedirler. Diğer bir deyişle köpeklerin zihinsel yaşantısı ile diğer insan altı organizmalar ve insanların zihinsel yaşamı arasında bir süreklilik vardır. Pavlov'un koşullu refleksler ile ilgili çalışmaları deneysel psikolojiye yönelik büyük bir çabayı temsil etmektedir. Bu çalışmalara monizm ve materyalizm yaklaşımlı felsefi görüşlerde büyük destek vermişlerdir. Koşullanma, uyaran genellemesi, ayırt etme ve deneysel nevroz gibi olguların araştırılmasına Pavlov'un katkıları tartışılamayacak kadar büyüktür. Onun psikoloji çalışmalarına olan bu objektif yaklaşımı, kendisiyle aynı zaman içinde yaşayan Wundt ve arkadaşlarının fenomenolojik ve introspektif yaklaşımına çok ters düşmektedir. Edward L. Thorndike, 1874-1949. Thorndike'nin deneysel çalışmalarının pek çoğu Pavlov'un köpekleri ile koşullanma deneyleri yaptığı zamana rastlar. Her ikisi de psikolojide davranışçı akımın oluşturulması için fazlasıyla çalışmışlardır. Thorndike'nin psikolojiye ilgisi Harvard'da öğrenciyken William James'ten aldığı bir psikoloji dersinden sonra başlamıştır. Ancak zaman içinde Thorndike'nin psikolojiye yaklaşımı William James'inkine karşıt bir görünüm almıştır. James'in psikoloji görüşü subjektif ve introspektiftir. Thorndike ise objektif yaklaşımlıdır ve gerçeklerin kişinin kendi bilincini gözlemesiyle değil, kendi dışındaki organizmaların açık davranışlarını gözlemek yoluyla elde edileceğine inanmıştır. Thorndike ilk deneylerini James'in evinin bodrumunda yapmıştır. O dönemlerde Harvard'da psikologlar için olanakların çok kısıtlı olduğu söylenmektedir. Thorndike'nin ilk yaptığı deneyler tavuklardaki zekanın araştırılmasıdır. Söylenenlere göre bu deneylerdeki tavuklar James'in çocuklarını çok eğlendirdiğinden James kendisi belki de hiç deney yapmamış olmasına rağmen psikolojide deneylerin yararına inandığı için birkaç kez bu bodruma gitmiştir. Thorndike yaşamının 30 yıldan fazlasını Columbia Öğretmen Koleji'nde psikoloji profesörlüğü yaparak geçirmiş ve uygulamalı eğitim psikolojisi ve öğrenme kuramları konusundaki görüşleriyle çok etkili olmuştur. Sınama ve yanılma yoluyla öğrenme. Thorndike'nin bir psikolog olarak ününün onun sınama yanılma yoluyla öğrenme adını verdiği görüşlerine bağlı olduğu söylenmektedir. Bazı psikologlar bu konuda sınama ve başarı teriminin daha uygun olacağını önermişler ve sınama sayısı arttıkça daha fazla başarılı davranış oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Thorndike, sınama yanılma öğrenmesini göstermek için yaptığı deneylerde kedileri kullanmıştır. Bu kedileri bilmece kutusu adını verdiği bir kutu içine koymuş ve kedilerin bir zaman sonra kutudan çıkmayı becerebildiklerini görmüştür. Bu kutudaki olaylar aşağıdaki gibi seyretmektedir. Kediyi kutu içine koyduğunda hayvan önce kutudan nasıl çıkacağını bilemediğinden oraya buraya yürümekte, kutunun parmaklıklarına tırmanmakta, yerlerde yuvarlanmakta ve daha bir sürü yararsız davranış içine girmektedir. Ancak bir ara kazara kutu içinde sarkan bir ipe vurduğunda kutuda bir kapak açılmakta ve kedi dışarı çıkabilmektedir. Dışarı çıktığında ise kendisini hemen orada bekleyen bir yiyecek, ödül bulmaktadır. Thorndike aynı işlemi ertesi günü tekrarladığında henüz bir öğrenme oluşmadığından benzer davranışlar görülmektedir. Diğer bir deyişle bir deneme öğrenme için yeterli olmamaktadır. Bu da kedinin birdenbire değil, yavaş yavaş öğrendiğini, bu tür öğrenme olayında çok az düşünme ve yansıtma olduğunu, bunun mekanik bir olay olarak değerlendirilebileceğini düşündürtmektedir. Bu mekanik süreç içinde bilmece kutusuna yerleştirilen kedi, böyle bir uyaran durumunda önce düzensiz bazı tepkilerde bulunmaktadır. Bunların pek çoğu yararsız tepkilerdir. Ancak bazıları ipi pençeleme gibi davranışlar, değerli nitelikleri olan davranışlardır. İşte bu tür kutudan çıkmaya ve yiyeceği elde etmeye yönelik haz verici davranışlar, bir zaman sonra kedinin sinir sistemine yerleştirilmekte, yararsız olanlar ise çıkarılmaktadır. Bu davranışların yerleştirilmesi ve çıkarılması süreçlerinin kutudan çıkmaya yol açan etki tepki bağlarının oluşma olasılığını artırdığı tahmin edilmektedir. Thorndike'ye göre deney durumundaki bu kedi neredeyse davranışları deneyimlerle değiştirilebilecek bir biçimde düzenlenmiş bir makine gibi değerlendirilmektedir. Bu makina düşünemez, soyutlayamaz ve yaptığı iş konusunda içgörüsü yoktur. Nasıl davranması gerektiği önceden belirlendiği için ona göre davranır. Öğrenme yasaları. Thorndike ileri sürdüğü öğrenme yasalarını kendi yaşamı süresince türlü şekillerde düzeltmiş veya değiştirmiştir. Burada belirtmek üzere seçilen iki tanesi ise kesin olmaktan çok Thorndike'nin psikolojideki yerini göstermek açısından önemlidir. Bunlar sonuç ve tekrar yasası adıyla anılır. Bu iki yasadan en önemlisi kuşkusuz sonuç yasasıdır. Bu yasaya göre eğer belli bir uyaran durumundaki herhangi bir davranış sonuçta bir doyuma götürüyorsa bu davranış o durumla birleştirilir. Buna göre örneğin kedi ipe pençesini dokundurduğunda, tırmaladığında bu davranışı kutudan kaçmak ve yiyeceğe kavuşmak gibi bir doyum verici sonuca neden olursa ipi tırmalama hareketi ile kutunun içinde bulunma durumu birleştirilecektir. Bilmece kutusu durumu, uyaran ipi tırmalama davranışı da tepkidir. Uyaran ve tepki arasında doyum temeline dayandırılan bir bağ oluşturulur. Doyumlar çeşitlidir. Rahatsız edici veya acı verici bir durumdan kaçmaktan tutun, su, yiyecek, cinsel doyum elde etmeye kadar değişebilir. Thorndike'nin belirttiği önemli nokta, uyaran ve tepkinin bir doyuma ulaşma sonucu olmadan birleştirilemeyeceğidir. Onun diğer bir şekilde söylediği bir ödül olmadan öğrenmenin olamayacağıdır. Tahmin edebileceğiniz gibi bu psikoloji bilimi içinde en çok tartışma götüren bir yasa olmuştur. Birçok kuramcı Thorndike'nin bu sonuç yasasına karşı gelmişlerdir.